Ayrım 12.
Aristoteles'e göre her obje için onun genel özünü gösteren bir öz kavramı vardır. Bilimsel bilgide bir objenin niteliklerini aynı zamanda var olanın eylemini çıkarmaya çalışır. Bu öz kavramı aynı zamanda var olanın eylemini, değişmesini, niteliklerinin oluşma ve gelişmesini belirleyen nedendir de. Gerçek bilimsel bilgide bir şeyi yalnız gösteren değil, bunun nedenini niçin de bildiren, yani bilineceği nedeni bilen bilgidir. Buna göre bilimin başlıca ödevi, özel görünüşlerin genel nedenlerinden nasıl mantıki bir zorunlulukla çıktığını göstermektir. Böylece de mantığın araştıracağı en önemli konu, tümden çıkarımın, apagoç, didakçio, ne olduğudur. Bu araştırılınca özelin tümele hangi formlarla bağlı olduğu bulunacaktır. Aristoteles bu araştırmayı mantık konusunda başyapıtı olan analitikalarda yapmıştır. Yapıtın birinci bölümünde tasım, silogizm öğretisini ele alır. Çünkü Aristoteles'e göre düşünmenin işlemesi çözümlendiğimizde temel form olarak bir önermenin başka bir önermeden çıkarılmasını, yani tasımı, silogizm buluruz. Silogismos, bir logos içinde bir araya bağlama, sonuç çıkarma. Dolayısıyla silogizm, Aristoteles mantığının çekirdeğidir. Yöntem öğretisinin bütün görünüşleri buradan çıkar. Tasım verilmiş olan bu önermelerden zorunlulukla neyin sonuç olarak çıkacağını bulmak için yapılan bir inceleme dilidir. Ya da bir yargının başka iki yargıdan, öncül, protestes, promesium, sonuç, conclusio olarak türetilmesidir. Tasımda daha tümel nitelikteki önermelerden hep daha az tümel olanları çıkarılır. Dolayısıyla öncüllerden bunlarla aynı derecede tümel olan, hele daha çok tümel olanlar hiçbir zaman çıkmaz. Ancak bir tasımda öncül olarak kullanılan önermeleri daha tümel nitelikteki yeni bir tasımın sonuç önermeleri olarak da alabilir ve böylece geriye doğru uzanan bu tasımlar zincirini kurabiliriz. Ama bu geri gidişinde bir sınırı vardır. Artık daha tümellerinden türetilemeyen öncüllere varırız. Doğrudan doğruya kendileri kesin olan bu önermeler ya bütün bilgi için geçerliliği olan aksiyonlardır. Bunların arasında Aristoteles özellikle çelişmezlik önermesiyle üçüncü halin olamazlığı önermelerini belirtir. Ya da tek bir bilimle ilgili olan önermelerdir. Demek ki bilimin tümden sonuç çıkaran, dolayısıyla tanıtlayan, açıklayan çalışmasının bir sınırı var. Tanıtlamanın son temelleri artık tanıtlanamaz. Açıklamanın son nedenleri artık açıklanamazlar. Ama ödevi özeli tümel ile açıklamak olan bilim, amacına varmak istiyorsa, özelden kalkarak ta artık kanıtlanamayan, açıklanamayan ama doğrudan doğruya kesin olan tümele kadar inmelidir. Tanıtlamanın son temellerini, açıklamanın son ilkelerini aramak da başta gelmelidir. Ancak bu temelleri aramak, tümden çıkarım gibi kesin nitelikte değildir. Çünkü tümeli bulmak için yapılan bu araştırma, algı ile verilmiş olan özelden basbayağı tasavvurdan kalkar ve sonra özeli bulunan tümel ile açıklar. Öyleyse araştırma, tümden sonuç çıkarmanın tam tersi bir yolda yürür. Sonuncusu bu tümden gelimdir. Apogoç, dedikçio. Öteki ise bir tüme varımdır. Epegoç, indakçio. Tümden gelim, tümelden kalkıp tanıtlayarak, açıklayarak özele doğru ilerler. Araştırma ise arayarak, sınayarak özelden tümele doğru yürür. Ancak bitmiş bir bilim kesindir, zorunludur, apodiktik. Olmakta olan bir bilimde araştırma hep induktiftir. Bu incelemelerinde Aristoteles başlıca yargıları göz önünde bulundurmuş ama bu arada kavramlar üzerinde de durmuştur. Tasım öğretisinde bir yargı, orta terimin, meson terminus medius yardımıyla daha tümel olan yargılardan sonuç olarak çıkarabiliyordu. Bu kavramda daha tümel olan bir kavramdan, yakın cinsinden, genos, genus, proximum ayrılımını, diaphora, differentia, specifica eklenmesiyle çıkarabilir. Kavramın böylece türetilmesi tanımdır. Horismos definito. Ama nasıl önermelerin birbirinden türetilmesi, sonunda artık tanıtlanamayan en tümel nitelikteki öncüllere gelip dayanıyordu ise, Bunun gibi alt kavramların tanıtımı da sonunda artık türetilmeyen ve açıklanamayan yukarı kavramlara dayanır. Bu en tümel kavramlarda en son öncüller gibi induktif olarak aranacaktır. Tasım öğretisinde Aristoteles kavramları arasındaki bağıntılardan bir tanesi üzerinde kavramların alt alta sıralanmaları, subordinatio ya da özelin genel altına konması, subsumptio üzerinde özellikle durmuştur. Ona göre tümel kavramların kendileri gibi bu bağlantılarda reel olarak vardırlar. Yani bunların realitesi yalnız düşüncede değildir, gerçekte de var bunlar. Aristoteles'in mantığı kendi içinde kapalı bir sistemdir. Bu bakımdan kendisinden önceki Yunan felsefesi ölçüsünde yepyeni bir şeydir. Burada soyut düşüncenin çok yüksek bir aşamasıyla karşı karşıyayız. Bu soyut kavramlar kurma yeteneğini Aristoteles bilginin her alanında göstermiştir. Kurduğu kavramların sağlam, açık ve tutarlı olmaları yüzünden Aristoteles 2000 yıl boyunca felsefenin büyük ustası sayılmıştır. Kendisi aynı zamanda bilim dilinin de yaratıcısıdır. Bugünkü bilimsel kavramlarımızın, terimlerimizin birçoğu onun formüllerinden çıkmıştır. Mantık düşünmeyi incelerken bu arada var olanı da incelemiş olur. Çünkü düşünme varlığı da yansıtır. Ama varlığın asıl yapısını ve iç bağlantısını ancak var olanların özüne ve nedenlerine yönelmiş olan metafizikte kavrarız. Aristoteles metafiziğinde Yunan felsefesinin bir ana sorununu, görünüşlerin fenomenlerin değişen çokluğun arkasında birliği olan kalan bir varlık olmalıdır problemini, sözü geçen soyutlayıcı düşüncesiyle ele almış ve onun gelişme kavramıyla çözmüştür. Kendisine en yakın dönemde Demokritos ile Platon gerçek varlık kavramını belirlemeye çalışmışlardı. Demokritos'a göre gerçek varlık atomlar ve bunların hareketleridir. Platon'a göre ise fenomenlerin nedeni olarak idealardır. Ama Platon idealar ile fenomenleri birbirinden kesin sınırlarla ayırmıştı. Aristoteles için gerçek varlık fenomenlerin içinde gelişen özdür. Ousia essentia. Bu anlayışıyla Aristoteles artık fenomenlerden ayrı, ikinci üstün bir dünya kabul etmez. Nesnelerin kavramı halinde bilinen varlığı fenomenlerin dışında ayrı bir gerçek değildir. Fenomenlerin içinde kendini gerçekleştiren özdür. Öz, ousia, hep olmuş olan varlıktır. Toti en einai. Öz kendi biçimlenmelerinin biricik dayanağıdır. Ancak bu biçimlenmelerinde gerçek bir şeydir. Bütün fenomenlerde özün gerçekleşmeleridir. İşte Aristoteles, Herakles ile Eleya metafiziği arasındaki karşıtlığı bu gelişme kavramıyla aşmıştır. Gelişme, oluş, genesis, Aristoteles için özellikle form, eidos morphe ile madde, hayle arasındaki bir ilgidir. Platon'a göre fenomen dünyası sınırsız idea ile sınırlayanın uzay bir karışımıydı. Aristoteles için fenomenler dünyasındaki her şey form kazanmış olan bir maddedir. Madde oluşmuş, biçim kazanmış bir nesnedeki form yüzünden gerçeklik kazanmış olan olabilirliktir. Maddede gerçek varlık olan öz, ousia, ancak bir şey olabilme olanağı, bir şey yapabilme gücü olarak dynamis potentia verilmiştir. Ve ancak form yüzünden bir gerçek, bir edim, energia actus olur. Oluş dediğimiz burada salt olabilirliğin form yüzünden gerçekliğe geçmesi olayıdır. Özün fenomenler yanında ikinci, daha yüksek bir gerçekliği yoktur. Öz, fenomenler dizisi içindedir. Bunlarla kendi olanağını gerçekleştirir. Genel, ousia'ya Aristoteles idea da der. Ancak özelin içinde gerçektir. Özel de kendisinde genel gerçekliği için vardır. İdea öğretisinde yaptığı bu değişiklikle Aristoteles, Yunan felsefesinin bir ana sorununu bir bakımdan çözmüş oluyordu. Varlık burada kendisinden oluş açıklanabilecek gibi düşünülmüştür. Milletlilerin Hylozezim'den ta Demokritos ve Platon'a kadarki Yunan felsefesinin bütün üyeleri Aristoteles'in bu öğretisinde bir araya toplanmışlardır. Kavramda bilinen varlık genel özdür. Bu öz görünüşlerinde form yüzünden kendi olanağını gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme olayı da harekettir, kinesis. Buna göre varlık, oluşta meydana gelmiş olan bir şeydir. Var olan, olmuş olandır. Özün görünüşlerinde kendisini bu gerekleştirmesine Aristoteles entelekheia der. Ağırlık merkezini oluş, genesis kavramında bulunan Aristoteles, felsefesinin kendisinden önceki felsefelerden başlıca bir ayrılığı da ereklik, teleoloji kavramını esas olarak almasıdır. Platon bu kavramı bir postulat olarak ileri sürmüş, daha çok mecazi olarak kullanmıştı. Oysa Aristoteles bunu da rasyonel olarak işleyip temellendirmiştir. Kendisinden önceki metafizik, oluş mekanik bir olay diye anlaşılıyordu. Demokritos da atomların çarpışma ve basınçları, Anaxagoras da bile nous başlangıçta iç başında ama sonra bütün olup bitenler mekanik nitelikte. Buna karşılık Aristoteles oluş düşüncesi için hep organizmaların gelişmesiyle insanı planlayan biçimlendirici çalışmasını örnek olarak alır. Oluşun metafizik niteliğini açıklarken örneklerini hep bu alanlardan seçer. Her oluş bir maddenin form kazanmasıdır. Olabilirin olmuş olmasıdır. Oluşu anlamak yani onun nedenleriyle kavramak istersek dört çeşit neden ile karşılaşırız. Maddi neden, causa materialist, kendisinden ya da kendisiyle bir şeyin olup bittiği nedendir. Formal neden, causa formalis, maddede kendisini gerçekleştiren bir formdur. Bir nesnenin formu onun genel kavramsal özüdür. Dolayısıyla formdan nesneye zorunlu olarak ve özce ilişkin olanı öğreniriz. Her olay, her hareket yani bir maddenin şekil kazanması da dıştan bir itişi, hareketi başlatan, hareket ettiren neden, causa efficiens gerektirir. Her oluşta bunun varmak istediği ereği sorabiliriz. O zaman da oluşu yöneten ereksel neden, causa finalisi buluruz. Şimdi, Aristoteles'e göre var olan, form kazanmış olan maddedir. Ama madde ile form arasında ilinti relatiftir. Daha aşağısına göre form olabilen aynı şey, daha yukarısına göre maddedir. Örneğin tuğla toprak için form ama ev için maddedir. Bu anlayışta gelişme kavramı nesnelerin değer bakımından düzenlenmelerinin ilkesi oluyor. Nesnelerin düzeni maddenin en aşağı biçimlenmelerinden en yüksek formlara kadar aralıksız yükselen bir dizidir. Bu basamaklanmada her nesne cinsi bir alt basamaktakinin formu, bir yüksek basamaktakinin de maddesidir ve her nesne buna göre bir değer kazanır. Ama nesnelerin bu dizilişlerinin hem aşağıdan hem de yukarıdan bir sınırı vardır. Bunun aşağı sınırı salt madde, yukarı sınırı da salt formdur. Tamamıyla formsuz olan salt ilk madde protehaile, yalnız bir olanaktır, dinamis. Gerçek enerji değildir. Herhangi bir yerde bir form olarak gerçekleşmiş olmadan var değildir. Ancak bu formsuz madde yalnız yoklukta var olmayan ya da boş uzay değildir. Reel etkilerle kendini gösteren nedendir de. Maddenin varlığı formların tek tek nesnelerde kendilerini tam olarak gerçekleştirememelerinde kendisini gösterir. Formların kendilerini ancak olanağa göre gerçekleştirebilmeleri bu yüzdendir. Doğanın yasasız, ereksiz yönü de bu yüzden var. Bundan dolayı Aristoteles doğa öğretisinde ereksel, teleolojik nedenler ile mekanik nedenleri birbirinden ayırır. Birinciler maddede kendilerini gerçekleştiren formlardır. İkinciler ise maddede bulunur ve formlara sınır çizerler. Bunlar formların büsbütün gerçekleşmesini engelleyen ilkedirler. Salt form ise asıl gerçek de bu, maddeyi gereksemeden kendiliğinden en yüksek realiteye sahiptir. Böyle bir salt formu kabul etmek gerek. Çünkü madde yalnız bir olabilirliktir. Onun kendisinde gerçekleşme, hareket ya da oluş ilkesi yok. Aristoteles'in kendi kendini gerçekleştiren öz kavramına dayanan gelişme sisteminde hareketin zaman bakımından bir başlangıcı yoktur. Hareket varlığın kendisi gibi öncesizdir. Ancak varlıktaki hareketin nedeninin gösterilmesi gerek. Bu hareketin nedeni de her yanda formun madde üzerindeki etkisidir. Bir yandan maddede bir biçim kazanmak itilimi vardır. Öbür yandan formda da bir ereğe göre hareket etmek gücü vardır. Ama form daha yüksek bir form karşısında maddedir. Bu daha yüksek form da kendisinden daha yükseği karşısında yine maddedir. Bu da böylece sonsuzluğa doğru uzayıp gider. Onun için hareket kavranmak isteniyorsa, formlar dizisinde, hareket nedenleri zincirinde, kendisi salt form olan, kendisine artık hareket etmeyen ama bütün hareketlerin ilk nedeni olan bir ilke kabul etmek gerekir. Bu ilkeye de Aristoteles ilk hareket ettirici, proton kinoun diyor. Bunun kendisini hareketsizdir. Maddede kendisine göre biçimlenmek itilimini uyandırır. Mekanik bir neden değil, ereksel bir nedendir. Çünkü maddeyi bir ereğe, telos, göre biçimlenmek için uyarır. İlk hareket ettirici ya da salt form, Aristoteles'in metafiziğinde tıpkı Platon'un metafiziğindeki iyi ideasına benzer. Salt formda iyi ideasındaki aynı nitelikler var. O da öncesiz, bitimsizdir, değişmez, hareketsizdir, kendi başınadır, geri kalan bütün şeylerden ayrıdır, cisimsizdir ama yine de bütün oluşun nedenidir. Salt form, ilk hareket ettirici, yetkin varlıktır, enerji. Çünkü onda her olanak aynı zamanda gerçek olmuştur. Bütün var olanların ve özlerin en yükseği, en iyisidir. Kısaca salt form tanrılıktır. Hiçbir olanakla dinamis ilişiği olmayan, kendi kendisine dayanan bir salt edim. Energia actus prus olan bu en yüksek varlık bir düşünmedir. Noesis. Yalnız bu tek tek nesnelere, bunların değişen görünüşlerine yönelmiş bir düşünme olmayıp, kendi bengi özü ile uğraşan, kendini kendisine konu yapan, kendi kendisini düşünen salt düşünmedir. Düşünmenin düşünmesi, neosis noeseos, bilincin bilincidir. Buna göre Tanrı tamamıyla immateryaldir, cisimsizdir, saltindir, noustur. Özü de maddesi de kendisi olan düşünmedir. Bu kendi kendine bakması, teoria, Tanrı'nın öncesiz sonrasız mutluluğudur. Tanrı hiçbir şey istemez, hiçbir şey yapmaz. Evren üzerinde hareket ve edimleriyle etkide bulunmaz. Evreni onun kendisini özlemesiyle etkiler. Bu varlıkta bütün olup bitenler hep maddenin Tanrı'yı özleyişi yüzünden olur. Ve ancak bir özleyişin konusu olmasıyla, dolayısıyla Tanrı her türlü hareketin nedenidir. Felsefenin bütün öteki alanlarındaki gibi doğa öğretisi de Aristoteles'in metafiziğine dayanır. Madde, salt olabilirlik, dinamis, hareket ettirilen şeydir. Kendi kendiliğinden hareket edemez. Salt form ise hareket ettirendir. Bu ikisi arasında da salt madde ile salt form arasında bütün varlıklar yer alırlar. Bunlar hareket bakımından hem etkin hem edilgindirler. İşte nesnelerin bu bütünlüğe Aristoteles, physis, doğa ya da evren der. Doğa birliği olan canlı bir bağlantıdır. Bu bağlantı içinde madde sayısız kılıklara girerek gittikçe daha yüksek formlara doğru gelişe gelişe duran varlığa, Tanrı'ya doğru yaklaşır. Olanağa göre tanrılıkla dolar. Aristoteles'in doğa felsefesi de nesnelerin böyle bir gelişme içindeki yasaklanmalarını anlatır. Bu gelişmenin ereği olan Tanrı hem kendi kendisiyle aynı kalan duran varlıktır hem de tinsel varlıktır. Nous. Bir yanda dururluk, öbür yanda tinsellik, manevilik, Tanrı'nın en yüksek değer nitelikleridir. Onun için doğadaki formlar, Tanrı'nın bu niteliklerine ne kadar yaklaşırlarsa, bunları ne kadar çok gerçekleştirirlerse, o kadar değer kazanırlar. Doğa içinde sıralanmalarındaki yerleri o kadar yüksek olur. Buna göre doğadaki fenomenler iki doğrultuda yukarıya doğru yükselirler. Bir doğrultuda yeryüzündeki olayların düzensiz değişmelerinden başlayarak gökyüzünün düzenli hareketlerine, öbür doğrultuda sırf mekanik yer değiştirmesinden başlayarak ruhun etkinliklerine, ruhun da en değerli gelişmesi olan akıl bilgisine kadar bir yükseliş var. Bu iki gelişme dizisi bir yerde birleşirler, yıldızlarda. Çünkü hareketleri düzenli olan yıldızlar Aristoteles'e göre en yüksek zekalardır, en akıllı ruhlardır. Aristoteles'in astronomi tablosu Aristarkos, Seleukos gibi sonra da Protagorasçıların gökyüzündeki yapısına çok daha uygun olan ve Kopernikus'u hazırlayan tasavvurlarının karşısında ağır basarak ta Rönesans'a kadar başlıca anlayış olarak kalacaktır. Evren, fizis, en yetkin şekil olan küre biçimindedir. Hareketlerin en yetkini de başladığı yere yeniden dönen daire hareketidir. Esir'in, eiter, hareketi böyle bir daire hareketidir. Esir, kendisinden yıldızlar ile saydam kürenin, Sapphires meydana geldiği gök öğesidir. Yıldızlar bu saydam kürelerde öncesiz bitimsiz olarak değişmeyen düzenli hareketlerle hareket ederler. Evrenin en dışında mutlak değişmezliği ile tanrısal varlığa en çok yaklaşan duran yıldızlar göğü vardır. Bunun altında da gezegenler güneş ve ay yer alır. Bu sonuncuların daire hareketinden görünürdeki ayrılmaları pek karmaşık bir teori ile iç içe girmiş kürelerle açıklanır. Yıldızların kendileri Aristoteles için insanüstü bir zeka taşıyan varlıklardır. Evrenin tanrılarıdır bunlar. Çünkü tanrılığa en çok yaklaşan salt formlarıdır. Daha aşağı olan yeryüzündeki hayat üzerinde de bunu belli ereklere göre yönelten etkileri vardır. Aristoteles'in bu düşüncesi yeni Platoncu ve Orta Çağ astrolojisini gökyüzündeki olaylarla insan hayatı arasındaki bir ilginin olduğu inancının kökü olmuştur. Yeryüzündeki varlığın en aşağı formları dört öğedir: toprak, su, hava, ateş. Doğru çizgi biçiminde hareket eder bunlar. Hareketlerinin özelliği budur. Böyle hareket için onlarda bir eğilim vardır. Doğru çizgi hareketinde de birbirine karşıt iki hareket vardır. Merkeze doğru olan hareket ile merkezden uzaklaşan hareket. Toprakta merkeze doğru, ateşte de merkezden uzaklaşan hareketi buluruz. Daha az ölçüde olmak üzere suda merkeze doğru, havada merkezden kaçan hareket bulunur. Öğelerin bu hareket biçimleri onların doğa içindeki dizilişlerini belirler. Ortada toprak, bunun etrafında su vardır. Ondan sonra hava gelir. Ateş ise göğe doğru, evrenin dışına doğru hareket eder. Onda buraya doğru bir çaba var. Buna göre her öğenin doğal, kendisine göre bir hareket doğrultusu ve evren içinde doğal, kendine göre bir yeri vardır. Bu öğe ancak bir başkasıyla çarpıştığında bu doğal hareket doğrultusundan sapar. Doğal yerinden uzaklaşır. Bu çarpışma ile dört öğe birçok ve değişik bağlantılar halinde birleşirler. Yeryüzünün yetkin olmayan rastlantısal, kavramsız varlıkları bu yüzden meydana gelir. Yeryüzünde maddenin etkisi gökyüzündekine göre çok daha kuvvetlidir. Gökyüzünde matematik bir düzen, hiç aksamayan, hiç bozulmayan daire hareketleri şeklinde kendini gösterip gerçekleşir.